Ayrım 6. Baba, Mario Puzo, sayfa 68. Baba aile işindeki görevlerini ek olarak 3 yıl genel hukuk stajı yapmasını da diretmişti. Bu tecrübe daha sonraki yıllarda faydasını göstermiş, aynı zamanda Hagen'ın zihninde uyanan Don Corleone'nin yanında çalışmak için verdiği kararla ilgili kuşkuları silip götürmüştü. 2 yıl babanın tanıdığı ağır ceza avukatlarının bürosunda çalışmıştı. Tom Hagen'ın hukukun bu dalı üzerinde büyük yeteneği olduğu anlaşılmıştı. Başarı kazanmıştı. Sonra aile işinde çalıştığı 6 yıl boyunca Don Corleone onu bir tek kere olsun uyarmak, azarlamak gereğini duymamıştı. Konsilyori vekilliği yapmaya başlayınca diğer güçlü Sicilyalı aileler Corleone ailesinden alayla İrlandalı çete diye söz etmeye başladılar. Hagen'ın hoşuna gitmişti doğrusu. Ama aile işinin başında babanın yerini asla alamayacağını da anlamıştı. Hayatından memnundu yine de. Zaten böyle bir şeyi kendine hiç amaç edinmemişti. Böyle bir düşünce koruyucusuna ve koruyucusunun ailesine karşı saygısızlık olurdu. Uçak Los Angeles'a indiğinde hava hala karanlıktı. Hagen oteline gitti, duş yaptı, tıraş oldu. Kentin üzerinde şafağın söküşünü seyretti. Kahvaltısının ve gazetelerin odasına yollanmasını istedi. Jack Waltz'la olan saat 10'daki buluşmayı beklemeye başladı. Randevuyu şaşılacak bir kolaylıkla sağlamışlardı. Hagen bir gün önce film işçileri sendikalarının Billy Goff adındaki en güçlü temsilcisine telefon etmişti. Don Corleone'nin emirlerine uyarak Goff'a ertesi gün için Jack Waltz'dan bir randevu almasını, konuşmanın sonuçlarından hoşnut kalmadığı takdirde film stüdyosunda bir işçi grevi olacağını da Waltz'a hissettirmesini söylemişti. Randevu sabah saat 10'daydı. Walt stüdyoda grev yapılacağını öğrenmiş ama üzerinde durmamıştı Goff'un dediğine göre. İş greve kalırsa ben kendim Don Corleone ile konuşurum diyordu sendikacı. Gerekirse baba sizinle konuşur diye karşılık vermişti Hagen. Böyle bir cevapla herhangi bir söz vermekten de kaçınmış oluyordu. Goff'un Don'un isteklerini olumlu karşılamasına hiç şaşmamıştı. Teknik yönden ailenin nüfuzu New York'un sınırlarını aşmıyordu ama Don Corleone bugünkü durumuna işçi liderlerine yardım ederek gelmişti. Liderlerin çoğu hala ona borçluydular. Waltz'un saat 10'da randevu vermesi iyiye işaret değildi. Hagen günün ilk ziyaretçisi olacak, öğle yemeğine davet edilmeyecekti. Bu da Waltz'un ona değer vermediğini gösteriyordu. Goff herifi yeterince korkutamamış olmalıydı. Belki Waltz'tan haraç alanlar listesinde Goff'un da adı vardı. Babanın kendini her türlü şan ve şöhretten uzak tutmaktaki başarısı bazen aile işinin aleyhinde oluyor, Don'un adı dış dünyada pek gerekli sayılmıyordu. Hagen'ın düşüncelerinde yanılmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Waltz onu randevu saatinden yarım saat sonraya kadar bekletti. Hagen altırış etmedi. Bekleme salonu çok lüks, çok rahat bir yerdi. Karşısındaki erik rengi kanepede Hagen'ın şimdiye kadar gördüğü çocukların en güzeli oturuyordu. Küçük kız 11'inden ya da 12'sinden fazla değildi. Çok pahalı ama büyük bir kadınınki gibi sade bir elbise giymişti. İnanılmayacak kadar sarı saçları, iri deniz mavisi gözleri, çilek rengi küçücük bir ağzı vardı. Annesi olduğu anlaşılan bir kadının himayesindeydi. Kadın Hagen'ın içinde yüzünün ortalık yerine yumruk indirmek isteği uyandıran bir küstahlık ve sertlikle bakıyordu. Hagen kadının bakışlarına aynen karşılık vererek melek gibi bir çocuk, canavar gibi bir anne diye geçirdi içinden. Sonunda çok şık giyimli ama orta yaşlı bir kadın gelip Hagen'ı film yapımcısının odasına giden iç içe bürolardan geçirdi. Hagen bürolarda çalışanların güzelliği karşısında etkilenmekten kendini alamadı, gülümsedi. Hepsi de burada çalışarak beyaz perdeye geçmeyi kafaya koymuş kızlardı. Çoğu hayatlarının geri kalan yılları boyunca burada çalışacak ya da yenilgiyi kabullenerek evlerine döneceklerdi. Jack Waltz uzun boylu, güçlü kuvvetli, koca göbeğini iyi dikilmiş elbisesiyle hemen hemen gizlemeyi başarmış bir adamdı. Hagen onun hayat hikayesini biliyordu. Waltz 10 yaşlarındayken doğu yakasında boş bira kutularını toplamış, el arabaları çekmişti. 30 yaşında New York'tan ayrılıp batıya gelmişti. Burada sinema ve filmcilikle ilgilenmiş, yatırımlarda bulunmuştu. 48 yaşına geldiğinde Hollywood'un en güçlü film yapımcısıydı. Konuşması hala kaba sabaydı. Edepsizcesine çapkındı. Genç yıldız adaylarını yiyip bitiren açgözlü bir kurttu. 50'sine gelince değişti, konuşma dersleri aldı, bir İngiliz uşaktan nasıl giyinileceğini, diğer bir İngiliz erkek oda hizmetçisinden de toplum hayatında nasıl davranmak gerektiğini öğrendi. İlk karısı ölünce rol kesmekten hoşlanmayan dünyaca ünlü güzel bir yıldızla evlendi. Şimdi 60 yaşındaydı, eski tabloları topluyordu. Başkanın danışma kurulu üyesiydi. Filmlerinin sanat yönünü güçlendirmek için kendi adına milyonlarca dolarlık bir yatırım yapmıştı. Kızı bir İngiliz lorduyla, oğlu da bir İtalyan prensesiyle evliydi. Son düşkünlüğü Amerikan gazetelerinin bütün dedikodu sütunlarında yazıldığı gibi geçen bir yıl boyunca 10 milyon dolar harcadığı yarış atlarıydı. Ünlü İngiliz yarış atı Hartum'u 600 bin dolar gibi inanılmaz bir para ödeyerek almış, haber gazetelerin birinci sayfasına geçmiş, şimdiye kadar hiçbir yarışta geçilmeyen Hartum'un emekliye ayrıldığı, bundan böyle Waltz ahırlarında damızlık olarak kullanılacağı belirtilmişti. Hagen'ı nezaketle karşıladı. Güneşten yanmış, dikkatle tıraş edilmiş yüzü gülümsediğini anlatacak bir şekilde buruştu. Harcanan onca paraya, en bilgili elemanların dikkatli çalışmalarına rağmen Waltz yaşını gösteriyordu. Cildi birbirine dikilmiş parçalardan meydana gelmiş gibiydi. Ama davranışlarında olağanüstü bir canlılık, Don Corleone gibi içinde yaşadığı dünyayı avuçları içine almış olduğunu gösteren bir hava vardı. Hagen derhal konuya geçti. Johnny Fontaine'in bir arkadaşı tarafından elçi olarak yollandığını söyledi. Bu kişi çok güçlüydü. Mr. Waltz istediğini yaparsa kendini borçlu hissedecek, ona sarsılmaz dostluk bağlarıyla bağlanacaktı. İsteği de Johnny Fontaine'in gelecek hafta çekimine başlanacak olan savaş filminde başrolü almasıydı. Waltz'un dikişli yüzünde hiçbir anlam belirmedi. ''Arkadaşınız bana ne gibi bir yardımda bulunabilir?'' diye sordu. Sesinde az da olsa bir kendini beğenmişlik vardı. Hagen işçileriniz arasında anlaşmazlık çıkacak diye anlattı. Arkadaşım bunun önüne geçebilir. Stüdyonuza kucak dolusu para kazandıran bir erkek oyuncunuz var. Ama bu adam sarı kız tiryakisi. Arkadaşım bu oyuncunuzun sarı kızdan vazgeçmesini sağlayabilir. Gelecek yıllarda başınız derde girerse bana bir telefon etmeniz yeter. Jack Waltz bu sözleri bir çocuğun övünmesini dinler gibi dinlemişti. Sert ve kaba bir sesle, ''Beni korkutmaya mı çalışıyorsun sen?'' dedi. ''Ne münasebet. Sizden bir arkadaşım için ricada bulunmaya geldim. Bu ricasını kabul etmekle hiçbir kayba uğramayacağınızı anlatmak istedim.'' Jack Waltz'un yüzündeki maske birden düştü. Adamın bütün hatları öfkeden sertleşti, dudakları kıvrıldı, siyaha boyanmış kalın kaşları sinsi sinsi ışıldayan gözlerinin üzerinde büklüm büklüm oldu. Masasından Hagen'a doğru biraz eğildi. ''Seni orospu çocuğu seni'' dedi. ''Sen ve patronun her kimse, şunu bilin ki Johnny Fontaine filmimde oynayamayacak. Mafya domuzlarından da hiç korkum yok.'' Geri çekildi, koltuğuna yerleşti. ''Size bir öğüt vereceğim. Dostum J. Edgar Hoover adını herhalde duymuşsunuzdur.'' Waltz alaylı alaylı gülümsedi. ''Çok yakın dostumdur. Kendisine tehdit edildiğimi bildirirsem neye uğradığınızı şaşırırsınız.'' Hagen Waltz'u sabırla sonuna kadar dinledi. Waltz gibi bir kişiden daha başka bir tepki beklemişti doğrusu. Bu kadar aptalca konuşan bir insan nasıl olup da 100 milyonlarca dolar değerindeki bir örgütün başına gelebilirdi? Baba yatırım yapabilecek yeni işler aradığına göre durum üzerinde düşünülmeye değerdi. Film endüstrisinin başındakiler Waltz gibi olduktan sonra doğrusu bu alanda birçok şeyler yapılabilirdi. Waltz'un savurduğu hakaretler Hagen'ı hiç etkilememişti. Hagen iş tartışmalarının nasıl yapılacağını babadan öğrenmişti. ''Asla öfkelenme'' derdi Don Corleone. ''Karşındakini asla tehdit etme. İnsanların mantığına hitap etmeye çalış. Bunun için de bütün hakaretleri, tehditleri duymamış gibi davranmak gerekiyordu. Bir keresinde babanın tam 8 saat bütün hakaretlere göğüs gererek ünlü ve kendini beğenmiş bir adamı yola getirmeye çalıştığını izlemişti. 8 saatin sonunda baba masadan kalkmış, kollarını iki yana açarak "Bu adamla hiç kimse anlaşamaz" diyerek odadan çıkmıştı. Adam korkudan titremeye başlamış, yüzü sapsarı olmuş, yardımcıları Don'u tekrar odaya gelmeye ikna etmişler, bir anlaşma yapılmıştı. Ama 2 ay sonra adam berberinde tıraş olurken öldürülmüştü. Bunun için Hagen tekrar anlaşmaya çalıştı. "Bana bakın" dedi, "ben avukatım. Canımı tehlikeye atar mıyım hiç? Sizi tehdit bile etmedim. Johnny Fontaine'e o rolü verirseniz size pek çok yararımız dokunacak" dedim. "Bu kadar küçük bir iş için size gerektiğinden fazla şey vaat ettim. Böyle bir teklifi kabul etmeniz sizin de çıkarınıza olacak. Johnny Fontaine'e filmdeki rolün kendisi için biçilmiş kaftan olduğunu söylemişsiniz. Johnny bana anlattı. Zaten durum böyle olmasaydı rolü Johnny Fontaine'e vermenizi asla istemezdik. Ayrıca yatıracağınız para için kaygılanıyorsanız arkadaşım size yardımcı olacak. Ama beni iyi anlamanızı rica ediyorum. Cevabınız belki olumsuzdur. J. Edgar Hoover'ın dostunuz olduğunu biliyoruz. Arkadaşım bu dostluğun ne kadar önemli olduğunu da takdir ediyor." Bolts para lafını duyunca daha bir yakınlık gösterdi. İlgisi artmış gibiydi. "Bu filme 5 milyon ayrıldı" dedi. Hagen ne kadar etkilendiğini göstermek istercesine bir hayret ıslığı çaldı. "Patronumun bunu takdir edeceğini biliyorum." Bolts konuşmanın önemini anlamaya başlamış gibiydi. "Senden söz edildiğini hiç duymadım" dedi. "New York'un bütün büyük avukatlarını tanırım ama sen kimsin?" Hagen soğuk bir tavırla "ben bir örgütün genel işlerine bakıyorum" dedi. "Bu işi de Johnny arkadaşım olduğu için aldım." Ayağa kalktı. "Daha fazla zamanınızı almak istemem." Elini uzattı. Bolts bu eli sıktı. Hagen kapıya doğru birkaç adım attı, döndü. "Anladığım kadarıyla görünüşte çok önemli sayılan kişilerle iş yapıyorsunuz. Kim olduğumu öğrenmek isterseniz Goff'a sorun. Benimle tekrar görüşmeyi dilerseniz otelime telefon edin." Bir an durdu. "Size belki inanılmaz gibi gelecek ama beni buraya yollayan kişi, dostunuz J. Edgar Hoover'ın bile aklının alamayacağı kadar büyük iyiliklerde bulunabilir. Yapamayacağı şey yoktur." Waltz'un gözlerinin kısıldığını gördü Hagen. Sonunda Hagen'ın ne demek istediğini anlamaya başlamıştı galiba. "Çevirdiğiniz filmleri çok beğenirim. Dilerim aynı dürüst, kaliteli çalışmayı sürdürürsünüz. Ülkenizin sizin gibi çalışanlara ihtiyacı var." O gün akşama doğru Waltz'un sekreteri Hagen'a telefon etti. Waltz'un arabasının onu 1 saate kadar alacağını bildirdi. Waltz onu Sayfiye'deki evine akşam yemeğine davet ediyordu. 3 saatlik bir yolculuktu bu ama arabada her türlü ihtiyacı karşılayacak tedbirler alınmıştı. Sekreter sözünü "bavulunuzu alın, Mr. Waltz sizi sabah uçağına yetiştirecek" diye bitirdi. "Teşekkür ederim" dedi Hagen. İşte düşünülmesi gereken bir mesele daha çıkmıştı ortaya. Waltz sabah uçağıyla New York'a döneceğini nereden öğrenmişti? Herhalde gerekli bütün bilgileri elde edebilmek için peşine adam koymuştu. Artık Waltz'un babanın adamı olduğunu öğrenmiş olması gerekirdi. Demek ki adam meseleyi yeniden düşünmek, konuşmak gereğini duyuyordu. Belki Waltz sandığından çok daha zeki bir adamdı. Jack Waltz'un evi tam bir sinema adamına yakışır büyüklükteydi. Büyük ev geniş, bakımlı bir bahçeyle çevriliydi. At sürülerinin otlaması için de büyük otlaklar hazırlanmıştı. Çitler bahçenin tarhları bir film yıldızının tırnakları gibi titizlikle düzeltilmişti. Waltz Hagen'ı soğuk hava aracıyla serinletilmiş ve camekanla kapatılmış verandada karşıladı. Yakası açık bir gömlek, hardal rengi ipek pantolon ve yumuşak deri sandallar giymişti. Hagen'a önceden hazırlanmış tepsiden kocaman bir martini bardağını uzattı, kendi de aldı. İlk karşılaşmalarından çok daha yakın bir hali vardı. Kolunu Hagen'ın omuzuna attı. "Yemeğe daha epey var" dedi. "Haydi birlikte gidip atlara bakalım." Ahırlara doğru yürürlerken "kimliğini anlamak için araştırma yaptım Tom" dedi. "Patronunun Corleone olduğunu başlangıçta söylemeliydin. Seni Johnny'nin korkutmak için bana yolladığı bir haydut sandım. Ben blöfe, korkutulmaya hiç gelemem. Ama şimdi keyfimize bakalım. İşi yemekten sonra konuşuruz. Volz gerçekten iyi bir ev sahibiydi. Ahırlarını Amerika'nın en ünlü harası haline getirecek olan yeni yöntemlerden söz etti. Ahırların hepsi de yangına dayanıklı maddelerden yapılmıştı. Son derece temiz, bakımlıydı. Özel dedektiflerden meydana gelen bir özel emniyet örgütü vardı. Sonunda Volz onu duvarına bronz levha çakılmış bir bölmeye götürdü. Plakanın üzerinde Hartum yazılıydı. Bölmenin içindeki hayvan Hagen'ın bilgisiz bakışlarına göre bile çok güzel bir attı. Hartum'un derisi geniş alnındaki elmas şeklindeki akıtma hariç karga kanadı siyahlığındaydı. İri kahverengi gözleri sarı elmalar gibi ışıldıyordu. Bakımlı bir hayvandı. Derisi ipek gibiydi. Volz çocukça bir gururla dünyanın en büyük yarış atı dedi. Onu geçen hafta İngiltere'de 600 bin dolara satın aldım. Rus çarlarının bile bir tek at için bu kadar çok para vermediklerine bahse girerim. Bu ülkenin şimdiye dek görmediği kadar büyük bir yarış atı harası kuracağım. Atın yumuşak yelesini okşadı. Sevgiyle Hartum, Hartum dedi. Sesinde gerçek bir sevgi vardı. Volz devam etti. İyi ata binerim ben dedi Hagen'a. Hem de bu spora ne zaman başladım biliyor musun? 50 yaşımda. Güldü. Belki de büyük annelerimden birini bir kazak becermiştir. Kim bilir, belki de damarlarımda kazak kanı dolaşıyor. Hartum'un karnını kaşıdı hafifçe. Şuna bak dedi, bana da tam böylesi gerekirdi. Yemek yemek için eve döndüler. Servis takımları ve tabaklar hep altın yıldızlıydı. Ama Hagen yemekleri fevkalade bulmadı. Volz'un yalnız yaşadığı belliydi. Yemeğe fazla değer vermediği de anlaşılıyordu. Hagen yemek bitip büyük hava napuroları yakılıncaya kadar bekledi. Sonra Volz'a sordu. Johnny'ye rolü veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Veremem dedi Volz. İstesem de veremem. Bütün anlaşmalar imzalandı. Çekime de önümüzdeki hafta başlanıyor. Artık elimden hiçbir şey gelmez. Hagen sabırsızlıkla Mr. Volz dedi. Anlamıyorsunuz. Tepedeki biri için böyle bir özür geçerli değildir. Prosundan bir nefes çekti. Patronumun verdiği sözü tutmayacağından mı kuşkulanıyorsunuz? Volz soğuk bir tavırla işçilerimin grev yapacaklarını biliyorum dedi. Orospu çocuğu Goff telefon etti söyledi. Hem de ne söyleyiş. Bir de herife el altından para yediriyorum. O büyük yıldızımı sarı kızdan kurtaracağınıza da eminim. Ama umurumda bile değil. Filmlerimi kendi imkanlarımla çevirecek kadar param var. Çünkü o piç oğlu Pitch Fontaine'den nefret ediyorum. Patronuna söyle, ricasını kabul edemeyeceğim. Ama başka bir arzusu olursa emrine amadeyim. Başka ne isterse yaparım. Hagen pis sinsi köpek diye geçirdi içinden. Peki beni buraya kadar ne demeye getirdin? Volz'un bir düşündüğü olmalıydı. Soğuk soğuk, durumu kavramadığınızı görüyorum Mr. Volz dedi. Mr. Corleone, Johnny'nin vaftiz babasıdır. Bu çok sıkı, din yönünden çok kutsal bir bağdır. İtalyanların bir inanışı vardır. Hayatın çok güç olduğunu, bir insana iki babanın gerektiğini söylerler. Bu yüzden vaftiz babaları vardır her birinin. Johnny'nin babası epey zaman önce öldüğünden Mr. Corleone vaftiz babalığı görevini daha bir titizlikle yerine getirmek istiyor. Sizden ikinci bir ricada bulunmasına gelince Mr. Corleone çok duygulu bir kişidir. Bir kere reddedildiği yeri bir daha denemez. Volz omuz silkti. Üzgünüm dedi. Cevabım yine de hayır. Siz buradasınız. Grevi önlemeniz için ne kadar istersiniz? Nakit vereceğim hemen şimdi. İşte bilmece çözülmüştü. Johnny'ye rolü vermeyecekti ama grevin önüne geçmek için Hagen'dan yararlanmak istiyordu. Don Corleone'den bir korkusu yoktu. Gerçekten Volz siyaset hayatındaki güçlü arkadaşları, FBI'ın şefi ve büyük serveti sayesinde Don Corleone'nin tehditlerini kolayca savuşturacağı kanısındaydı. Oysa hatalı olan bir yan vardı. Don Corleone vaftiz oğluna istediği rolü sağlayacağına söz vermişti. Hagen şimdiye kadar Don Corleone'nin verdiği sözü yerine getirmediğine tanık olmamıştı. Sabırla benim anlattıklarımı bile bile anlamazlıktan geliyorsunuz diye konuştu. Üstelik beni kendi çıkarınız için kullanmaya kalkıyorsunuz. Don Corleone çıkacak grevde size yardımcı olur. Bunun önüne geçer. Ama siz de onun ricasını kabul etmelisiniz. İstediğimiz karşılıklı yardım, başka bir şey değil. Ama görüyorum ki beni ciddiye almıyorsunuz. Şahsen büyük bir hata işlediğinizi belirtmek isterim. Böyle bir anı bekliyormuş gibi Waltz birden parladı. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum dedi. Mafyanın işi bu değil mi? Bütün o tatlı konuşmalarınız, zeytinyağı ithalatı boş laflar. Aslında beni tehdit ediyorsunuz. Ama ben de açık konuşacağım. Johnny Fontaine filmde asla oynayamayacak. Oysa rol için biçilmiş kaftan. Bu filmi çevirseydi büyük yıldız olurdu. Ama asla olamayacak. Çünkü o dürzüden nefret ediyorum. Onu Hollywood'dan sürmek için elimden geleni yapacağım. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü benim en değerli kadın yıldızlarımdan birini mahvetti. Bu kızı 5 yıldan beri yetiştiriyordum. Eğitimi, öğrenimi için yüzlerce, binlerce dolar harcamıştım. Onu bir yıldız yapacaktım. Daha da açık konuşacağım. Ben katı yürekli bir adam değilim. Söz konusu yalnız harcadığım para değil. Kız çok güzeldi. Orası şimdiye dek gördüğüm, tanıdığım en büyük, en sevdiğim şeydi. Sonra Johnny geldi. O baygın sesi, domuzlara özgü çekiciliğiyle. Kız her şeyi bırakıp gitti, beni gülünç duruma düşürdü. Benim gibi bir kişi gülünç düşürülemez Mr. Hagen. Johnny'nin cezasını vermeliyim. Waltz Hagen'ı ilk kez şaşırtmıştı. Tom Waltz gibi varlıklı bir erkeğin bu gibi saçmalıkların etkisinde kalıp iş konusunda hata yapabilmesine akıl erdiremiyordu. Hem de bu kadar önemli bir işte. Hagen'ın Don Corleone'nin dünyasında fizik güzellik, kadınların cinsi cazibesi en küçük bir rol oynamazdı. Kadın onlarca özel, yalnızca kişiyi ilgilendiren bir konuydu. Erkeklerin dünyasına sokulmazdı. Hagen son bir kere daha anlaşmaya çalıştı. ''Çok haklısınız Mr. Waltz'' dedi. ''Ama üzüntünüz bu kadar derin mi? Bu küçük isteğin patronum için ne kadar önemli olduğunu anlamaya yanaşmıyorsunuz.'' Mr. Corleone vaftiz töreni sırasında küçük Johnny'yi kollarında tuttu. Johnny'nin babası ölünce babalık görevini üzerine aldı. Mr. Corleone dostlarını asla unutmaz. Waltz birden ayağa kalktı. ''Seni yeteri kadar dinledim. Bana haydutlar emir veremez. Ben onlara emrederim. Şu telefonu elime alırsam geceyi hapishanede geçirmek zorunda kalırsın.'' O mafya sürüsü kılıma bile dokunacak olursa haydut şefi olmadığımı pek kolaylıkla ispatlarım. Zora başvurursanız Beyaz Saray'daki nüfuzumu bile kullanırım. Aptal, budala herif. Hagen bu adam nasıl persona non grata olmuş diye şaştı kendi kendine. Başkanın danışmanı, dünyanın en büyük stüdyosunun sahibi. Baba gerçekten film endüstrisine el atmalıydı. ''Yemek ve geçirdiğimiz güzel akşam için teşekkür ederim.'' dedi Hagen. ''Beni havaalanına götürecek bir taşıt sağlar mısınız? Geceyi burada geçirmek istemiyorum.'' Waltz soğuk soğuk gülümsedi. ''Mr. Corleone kötü haberlerin kendisine derhal ulaştırılmasını ister.'' Hagen evin geniş sütunları altında arabayı beklerken Waltz'un yazıhanesinde rastladığı küçük kızla annesini gördü. Ama şimdi küçük kızın biçimli dudakları kalın, pembe bir şeye bulanmış gibiydi. Deniz mavisi gözleri nemliydi. Merdivenlerden kapısı açık duran arabaya yürürken uzun bacakları yeni doğmuş bir tay gibi titriyordu. Anne çocuğa destek oluyor, arabaya binmesine yardım ediyor, kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Annenin başı kaçamak bir hareketle Hagen'dan yana döndü. Hagen kadının bakışlarında yakıcı, zaferle pırıldayan atmacanınkine benzer ışıltılar gördü. Sonra o da büyük arabanın içinde kayboldu. ''Demek Waltz beni bu yüzden yanına alıp getirmedi.'' diye düşündü Hagen. Kızla annesi buraya film yapımcısıyla gelmişlerdi. Böylece Waltz yemekten önce dinlenecek, küçük kızla meşgul olacak zamanı bulmuştu. Bir de Johnny bu dünyada yaşamak istiyor daha. Johnny'ye de, Waltz'a da iyi şanslar. 6. ayrımın sonu. Sayfa 80.